Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Antalya'dan Ordu'ya, Samsun'dan Gaziantep'e, Hatay'dan Sakarya'ya, Türkiye'nin dört bir yanından. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7/24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası başlıyor.
Haber Masası'na hoş geldiniz efendim. Bugün günlerden çarşamba, artık 24 Nisan'dayız. Nisan'ın son haftası, bahar havalarını bekliyoruz. Peki havalar nasıl olacak? Sizin istediğiniz gibi mi olacak, yoksa bazı uyarılar yapmak zorunda mı kalacağız? Bunlara değineceğiz. Türkiye'nin gündeminden konu başlıklarımız var. Antalya'da teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Buna değineceğiz efendim. Biraz yürek yakacak ama sonrasında yine bir uyarımız var. Aman para kazanayım derken baş şüpheli olmayınız. Buna değineceğiz. Sonra da Milli Savunma Bakanı'nın çok önemli bir açıklaması var. Ondan sonrası da süremiz el verdiğince gelir deyip hemen açılışı yapalım. Haber Masası için biz hazırız. Siz de hazırsanız başlıyoruz. Ben Aslı Kahveci.
Ben Selin Yazıcı.
Ben Serkan Başdımar.
Gündeme hoş geldiniz.
Kısa kısa haber başlıklarıyla başladık ama bir işaret geliyor.
Evet, bu işaret hava nasıl oralarda işareti. Şimdi şöyle, bahar geliyor. Havalar ısınıyor. Tamam, şu sıralar biraz rüzgarlı olabilir. Ben de üşümüş olabilirim ama derken başka bir şey daha geliyor.
Maalesef öyle. Ben zaten aşırı derecede yazcı bir insanım. Sosyal medyada biliyorsunuz yazcılar ve kışçılar var. Bu tartışmalara şiddetle katılanlardanım ama ben yazcılardanım. Yazı her zaman çok seviyorum. Dolayısıyla bu belirsiz havalardan ben zaten son derece rahatsızım. Yani sevmiyorum. Benim havam ya sıcaktır ya soğuktur şeklinde. Bir de üstüne üstlük toz taşınımı yaşıyoruz şu anda. Evet. Meteorolojiden bu konuda gelen uyarılar var. Efendim, Libya'dan bu hafta Libya üzerinden gelen bir çöl sıcağı etkili olacak. Şimdi ben bunun çöl sıcağı kısmına ilgileniyorum. Çünkü o sıcağı istiyorum. Sıcak sevdiğim için ve sıcaktan rahatsız olmadığım için. Yalnız çöl tozları gelmeyeydi çok iyi olacaktı. En yakında komşudan görüntüler vardı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Yunanistan hatta kızıla büründü, Mars gibi oldu şeklinde görüntüler vardı. Yunanistan ciddi anlamda, özellikle Atina, kızıla bürünmüş bir durumda. Ve şimdi bu toz taşınımı efendim Türkiye'ye
komşuda
doğru
pişer, bize de düşer düşecek. Usulü.
Aynen. Türkiye'ye doğru geliyor. Yola çıktı ve 3 gün boyunca da etkili olması bekleniyor. Sen ne diyorsun Serkan?
Yani ben de yazı seviyorum ama yanında getirdiği bu çöl tozları, bu işte promosyon gibi. Yani kötü bir promosyon tabii ama yani yaz bir yerden sonra da bayıyor beni yani. Sen az önce söyledin ya mesela. Kış geliyor istiyorum mesela.
Ben
kış gelsin istiyorum. Kış geldikten sonra soğuklar bayıyor. Yaz gelsin
ya
diyorum.
Aslında şöyle,
tadını aldıktan sonra böyle hep değişiyor kararlar.
Eskisi gibi dört mevsimi tam dolu dolu yaşasa aslında her şey kıvamında oluyordu. Yani işte 3 ay kış yaşıyorsun, 3 ay bahardı, 3 ay kış yazdı. Güzeldi ama artık bu iklimlerden değişti biliyorsunuz. Direkt yazdan kışa, kıştan yaza geçer şeklindeyiz. Arada böyle baharı bir gün, iki gün anca yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla bu belirsizlik belki de beni rahatsız eden. Cuma gününe kadar bu toz taşınımı etkili olacak. Bunları en çok özellikle arabası olanlar hissediyor. Evet. Kapalı otoparkınız yoksa, arabanızı dışarı park ediyorsanız, sabah uyandığınızda, arabanıza bindiğinizde bildiğiniz çamur mu yağmış? Hani yağmur da yağmalı diyorsunuz ama hakikaten çamur mu yağmış şeklinde. araba yıkamacılar bu işten karlı çıkacaklar.
İşte araba yıkamacılar karlı çıksın da ben zararlı çıkmayaydım iyiydi. Yıkattım. Toz yağdı.
Aa, çok fena. Ben de ne zaman evin camlarını sildirsem yağmur, gün yağmur yağar. Evet, o yüzden bu da çok kötü oldu. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il içinde sarı kodlu uyarıda bulunmuş.
Özellikle bu şey nasıl söylesem nefes sorunları yaşayan, astım hastalıkları yaşayanlar için uyarılarda bulunuluyor. Sen de buna dahilsin. Özellikle bende de oluyor aslında ama dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bu hafta Cuma gününe kadar bu uyarıları almakta.
Evet. Öyleyse maske takın arkadaşlar.
Maskeyi de takmıyorum ya ben. Maske takmayı da sevmiyorum.
Yani ben alıştım aslında maske takmaya da. Yani maske takmak gerekiyor. Ayrıca yaşlılar çok bir özel önemli işiniz olmadığı sürece de mümkünse bu 3 gün boyunca çıkmayın evinizden. Peki bu 17 ili bize aktarabilir misin? Hangi iller olduğuna bakalım özellikle.
Tabii. Sarı kodlu uyarı yapılan 17 il var. Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak.
Evet efendim, özellikle bu 17 ilde yaşayan
vatandaşlardan
ve kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar 3 gün boyunca bir toz taşınımına maruz kalacağız. Aman dikkat diyoruz, maskenizi ihmal etmeyin. Çok da zorunda değilseniz dışarı çıkmayın.
Yalnız şeye baktığımız zaman bu etkilenen illere baktığımız zaman Yunanistan'dan gelmekle kalmıyor. Yunan adalarından da geliyor. Bütün Ege boyunca.
Ege komple, Ege sahilleri evet.
Toz taşınımından etkilenecek. Ege'deki değerli hemşehrilerim lütfen ama lütfen maske takınız ki biraz daha az etkilenin.
Ege demişken Akdeniz'e devam edelim o halde. Şimdi sırada Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da bayram tatilinde, Ramazan bayramı tatilinde hepimizi üzen bir olay yaşanmıştı.
Evet.
Hatırlayacaksınız 12 Nisan tarihinde Antalya'da teleferikte bir kaza meydana geldi. Bir teleferik bildiğiniz parçalandı ve bir kişi ve Antalya'ya ailesiyle bayram ziyaretleri yapan, bayram tatilini geçirmek için giden bir kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı. Biz bu kazanın ardından çok konuştuk, nedenlerinin içinlerini konuştuk, gözaltılarını konuştuk, tutuklamaları konuştuk. Şimdi konuşacağımız bir başka konu var, bilirkişi raporu. Bu rapor tamamlandı.
Hı hı. Kaza sonrasında, daha doğrusu kaza sırasına değiniliyor. Kaza sırasında teleferik kabini, halat üzerinde giderken yıpranan makara kırılıyor. Bu sırada halat sıyırıyor, sıkışan kabin aniden durunca sallanmaya başlıyor ve direkt direğe çarpıyor. Bu sebeple hani kabinin alt kısmında bir parçalanma oluyor. Dayanamıyor. Direkt de bundan zarar görüyor sonrasında. Tabii bununla birlikte bilirkişi heyeti olaydan sonra bir araya geliyor. Soruşturmalar başlatılıyor ve şu anda da bilirkişi raporu tamamlandı. Ayrıntıları var.
Hı hı.
Direkt civatalarının kontrolünün yapıldığına, vidaların aşınmaya uğrayıp uğramadığına dair talimat formlarının bulunmadığının altı çiziliyor ilk olarak. Hı hı. Önemli bir nokta. Tutuklu şüpheli teleferik operatörü Serkan Yerlici ilk ifadesinde direkt makara lastikleri, rulmanlar ve burçların değişiminin yapılmadığını da itiraf etmiş.
Yani şöyle bir şey var, devrilen direğin birleşim yerindeki vidalardan bahsediliyor. Bu vidaların kontrol edilmesi gerekiyordu. Ancak bunların kontrol edildiğine veya kontrolünün talep edildiğine dair hiçbir raporun bulunmadığı söylendi. Çünkü hatırlayacaksınız bu kazanın hemen ardından teleferikle alakalı olarak bütün bakımların yapıldığı, rutin bakımların yapıldığı, olması gereken her şeyin olduğu şeklinde haberler verilmişti. Ancak bununla alakalı eğer yapıldıysa da bir raporun olmadığını görüyoruz.
Evet ve halbuki bayram geliyor. Bayramdan önce kesinlikle
zaten bir yoğunluk
bu
olacak
yoğunluk
orada.
Bekleniyor zaten ki bir en azından bir yapılması
ekstra
gerekiyordu. Ekstra olarak bir bakım yapılması
yani
gerekiyor.
Böyle zamanlarda çünkü hani dediğin gibi bu bayram ve orası zaten Antalya'da hani Antalya'yı ziyaret eden insanların
hem yerli,
gittiği
hem yabancı turistler
yerler.
Bayağı geliyor
evet,
yani.
Evet yani hani gitmez misin oranın öyle bir güzelliği varsa, o manzarayı seyretme şansın varsa gidersin tabii ki. Dolayısıyla hani ben de şuna karşıyım aslında. Hani bazı şeyler tabii ki rutin yapılan şeyler vardır ama hani bu rutinin dışına da çıkılmalı diyebilirsin. Böyle bir öngörü yapabilirsin. Kardeşim bayram geliyor. Buraya çok fazla insan gelecek, ziyaret edecek. Bir bakalım. Tamam biz bunun rutin kontrollerini yaptık. Tamam rutin kontrollerini yaptın ama ekstra bir yoğunluk olacak.
Peki,
ekstra bir kalabalık
bunu
olacak. Yani oranın mutlaka bir müdürü, bir şeyi vardır.
Var.
Yani bilemiyorum yani.
Oranın şirket başkanı ve şirket başkan yardımcısına deniyor ki makara lastikleri, rulmanlar, burçlar bunların değişiminin yapılması gerekiyor. Eskide ama teleferiğin bu şartlarda çalışmasına ve teleferik işletmesinin sorumlu Şirketin başkan yardımcısı Ahmet Buğra Samsunlu bizzat diyor ki teleferik bu şartlarda çalışacak. Hem de bayramda.
Hem de bayramda.
Yani burada yani göz işte göre göre ölümler yaşandı. Yani sonuçta bir ölüm oldu ama bir can bir candır ve bundan önce yani...
Daha da berbat
hiç,
bir şey
evet,
olabilir.
Faciaya yol açabilirdi, daha fazla facia yani, olabilirdi.
Tabii ki o dediğin gibi bir ölüm, bu da çok önemli tabii ki insan canı söz konusu evet. Ama daha da büyük bir facia yaşanabilirdi orada.
Kesinlikle
yani, öyle. Yine ihmallerin olduğunu görüyoruz. Yani bırakın biz hani öncesinde ekstra kontroller yapılsın diyoruz. Hani bırakın onu, normali bile çalışabilir
yani
demiş.
Yani sadece bu kağıt üzerindeki raporlara bakıp da yani daha doğrusu bakım raporlarına bakıp da hareket etmemek gerekiyor.
Tam da
dediğimiz
onu söyleyeceğim.
Gibi.
Bir
yani
yerde
sahada çalışma yapmak gerekiyor. Sadece böyle okuyup da yani bunun bir etkisi yok. İşte ben olsam yani
bir yerde rapor varsa,
özellikle böyle günlerde, önemli günlerde evet aslında.
Bir yerde rapor varsa bakım yapıldığı anlamına gelmez. Çünkü bakım yapmadan da o raporu imzalayıp verebiliyorlar. Ama rapor bile yoksa o bakımın kim bilir ne zaman önce yapıldığını varın siz düşünün diyecektim. Buyur devam et.
Bu konuyla alakalı olarak yerel seçim ve ardından bayram tatilinin girdiğini söylemişler. Bu yüzden bakımların yapılamadığı iddia ediliyormuş. Yani aslında bu yüzden bakımların özellikle yapılması lazım. Önümüzde bir yerel seçim var. Herhangi bir facia yaşayabiliriz. İşte önümüzde bayram var. İnsanlar burada kalabalık olacak. Bakımları aman ihmal etmeyelim denmesi gerekirken önümüz kalabalık, işimiz gücümüz var. Bakım da yapmayı verelim denmiş. Benim anladığım bu.
Dursunlar bakalım
benim
nasıl bu
anladığım
işin altından çıkabilecekler.
Olan maalesef bir tane vatandaşımızın canına oldu. Peki bir başka konuyla devam edelim. Biz bugün yayına girmeden önce kendi aramızda bu konuyu konuştuk. Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor ilanlarına dikkat. En başta böyle bir ilanın farkında mıydınız bilmiyorum ama benim haberlerde karşıma çıkmıştı. Yani ilanı direkt olarak görmedim ama haberlerde bu aralar sıklıkla karşıma çıktı. Ben bir kere konuya geçmeden önce şunu özellikle söylemek istiyorum. Buradan dinleyicilerimize naçizane benim tavsiyem. Efendim yüksek kazançla diye başlayan hiçbir şeye lütfen inanmayın.
Evet.
Gerçekten bunun devamı inanın ki normal gelmeyecektir. İnanın ki bunun arkasından bir şey çıkacaktır. Siz normal kazançla bir şeyler yapmaya çalışın. Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor. Ne demek?
Bizi uğraştırmayın. Banka hesabınızı direkt bize verin. Biz kolaylıkla onu boşaltalım. Yok efendim telefon numarasıydı. Yok bilmem neydi. Bunlarla link göndereceğiz. Siz ona tıklayacaksınız falan. Artık baydı bunlar. Siz de uyandınız zaten. Artık doğrudan banka hesabınızı verin. Biz doğrudan orayı boşaltalım.
Yani siz boşaltacağınıza biz uğraşalım yani.
Yani ben seni niye yorayım? Altınları şuraya getir. Camdan aşağı at. İşte şu savcılık hakkınıza şunu verdi. Terör soruşturmasında adınız geçiyor. Ne gerek var bunlara? Değil mi?
Ve bir de böyle hani açık açık yollamıyorlar ya, ilk başta link olarak atıyorlar sana yüksek kazancı altında böyle ateşli bir link böyle.
Yani ateşli bizim linkten kastın yüksek kazanç.
Yani evet yani getirisi olan bir link, böyle dikkat çeken bir link.
Peki,
tabii
o halde
daha çok böyle dayılarımız, ablalarımız, teyzelerimiz tıklıyor o linke ve sonradan müzdarip oluyorlar bu konularda. Çok
şey
fazla dolandırılan oldu.
İnan bana... Sadece şeyle alakalı değil. Eğitim seviyesi çok yüksek insanlar da dolandırıldı.
Evet, savcının dolandırıldığını
Canan
gördüm.
Canan Karatay.
Ya.
Direkt aklıma da Canan Karatay geliyor. Evet, onu da biliyorsun.
Bir savcı, bir hakimin dolandırılması, yani evet, bu olaylara kalması ki işin içerisinde bu insanların zaten yani cezalarını kesen insanlar.
Savcıya ne demişler? Savcılık soruşturmasında adınız mı geçiyor demişler.
Vallahi çok garip bir konuşması.
Ya ben savcı olsam derim ki orada imzam vardır en fazla derim. Yani nedir derim ama maalesef yaşanabiliyor. Aslında işte çok da fazla şey yapmamak lazım. Biraz yaşlı yaşlı konuşayım, dalga geçmemek lazım arkadaşlar, başımıza gelir rezil oluruz. Peki bu haberin detaylarına bir bakalım efendim dilerseniz.
Tabii.
Haydi sen anlat o halde.
Giriş yapabilirsin istersen.
Peki efendim, son dönemde sosyal medyada, zaten sosyal medya hayatımızın bir numaralı parçası, banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın paylaşımlara dikkat çekiyormuş. Uzmanlar da diyor ki bakın diyor, siz böyle işlere girişiyorsunuz ama diyor, bunun ardından diyor banka hesabınızı diyor kiraladıktan sonra biliyor musunuz diyor başınıza neler gelebilir? Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen kara paraların aklanması için yeni dolandırıcıların yeni yöntemi buymuş. Efendim ortada kumardan veya yasa dışı bahisten elde edilen bir kara para var. Bu kara paranın zaten aklanması büyük bir sorun. Mesele orada başlıyor.
Tabii burada
nasıl
kimin başı yanıyor?
Diyorlar ve yüksek kazanç kelimesini iki kelimeyi yan yana bir araya getirip bir cümlenin içine koyduğunuz zaman tabii ki olan gariban vatandaşı oluyor mu diyeyim, yoksa gözü aç vatandaşa mı oluyor diyeyim, yani şimdi orası da birazcık.
Orada şöyle bir mağduriyet söz konusu, daha çok öğrencileri kullanıyorlar bu konuda. Öğrencilerin paraya ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Öğrenciye diyorlar ki biz sana aylık şu kadar para vereceğiz ya da gelen paranın şu kadarını sana vereceğiz. Biz sadece senin hesabından para transferi yapacağız. Tamam mı? Tamam diyor o da.
Sonra peki o güne kadar 1 lira girmemiş veya öğrenciye giren para bellidir. Oralara şimdi 300 bin, 400 bin, 500 binler girince bu hiç mi dikkat çekilmiyor? Hiç mi dikkat çekmeyecek?
Çekiyor. Problem orada ve bizim bu yayını yapmamızdaki esas amaç da bunu duyurmak. Yani bakın dikkat çekiyor. Radara giriyorsunuz, takip ediliyorsunuz ve sonra baş şüpheli oluyorsunuz. Dolayısıyla ihtiyacınız olsun olmasın, daha fazlasını isteyin ya da zaten paramız yok, bari biraz kazanalım düşüncesinde de olsanız, sonuç her türlü maliyenin radarına girip o hapishanelere doğru giden Dilan Polat'ın yürüdüğü yollardan geçmeyle bitebilir efendim. O yüzden siz olun, hesabınızı sizden, ya şifrenizi vermeyin diyoruz. Tabii siz hesabınızı veriyorsunuz. Evet. Nasıl
çok
oluyor bu iş?
Çok güzel oldu. Doğru söylüyorsun. Hatta
söylerken uyandım ben de.
Hakikaten uyarıda da bulunuyorlar yani, banka görevlisiyle dahi şifrenizi paylaşmayın diyorlar. Bak aslında dediği çok doğru. Yani bir şifre paylaşmayın derken hesabı paylaşmak ne münasebet.
Uzmanlar
İnsan karı koca paylaşmıyorlar.
Evet. Uzmanlar da aslında dediği gibi aynen devam ediyorlar. Banka hesabını kullandıran kişinin kendi rızasıyla banka hesabını kullandırdığı için burada baş şüpheli olarak sayılıyor. Şüpheli olarak hakkında işlem yapıldığını anlatan adli bilişim uzmanları, bu hesabın kiralanması yasa dışı bahisten ve kumardan elde edilen paraların kara para akışı neticesinde bu ihtiyaç sahibi kişilerin banka hesabında kullanılması suretiyle suç işlenmektir. Yani burada ne kadar feryat figan etsek de sonuçta o banka hesabı bize ait ve biz o link mi diyeyim artık neye tıkladıysak, bunu kabul ettiysek yanan biz oluyoruz.
Yani şimdi orada ciddi bir dolandırılma var. Evet. Bir linki tıkladığın zaman ciddi bir dolandırılma var. Hani gerçekten bilmeyerek yapabilirsin bunu. Ama şimdi bana da gelip derlerse ki gel sana bir para vereceğiz. Niye vereceksin? Sadece banka hesabını kullanacağız derlerse de birazcık uyanık olmak lazım. Şimdi neden kimseler benim gelip banka hesabımı kullanmak istesin? Yani burada tamam, öbür taraf zaten son derece haksız ve de suçlu olan taraf zaten illegal bir iş yapıyor, ama hani diğer tarafında çok da masum olduğunu düşünmüyorum ben.
Selin, elimde bir fon var.
Geliyorum. Geliyorum yani, yok birazcık.
Ben
yani
bir veriyorum, ne kadar alacağım?
Valla bu fona Fatih Kerim de girdi.
Ha, o zaman girmeyelim, onda bir sıkıntı var.
O da bir yalan oldu.
Yok Fatih ya. Kerim bu ama.
Ha,
o işte yalan oldu zaten. Diğeri devam ediyor, davalar devam ediyor. Diğerinde bir sıkıntı yok. Peki efendim, bir kez daha uyarılarımızı yapalım. Banka hesabınız size özeldir. TC kimlik numaranız gibi size özeldir. Kimseyle paylaşmayın efendim. Ne varsa hesabınızda onunla yetinin artık canım yani. Yüksek kazanç falan yok.
Şükretmesini bileceğiz yani.
Bu da kimin aklına gelmiş ama ya? Banka hesaplarını bu şekilde kiralamak.
Lazım ya.
Lazım ama gerçekten yani, genellemek istemiyorum ama gerçekten kafamız acayip şeylere acayip çalışıyor. Ne demek istediğimi anladınız.
Bir tane karikatür var. İki tane evsiz dışarıda. Biri gazete okuyor, diyor ki kimlik numaralarımız kara para aklayanların eline geçmiş. Üzerimize şirket kurabilirlermiş diyor. Ötekisi de ay hadi inşallah diyor.
Şirketimiz olur, fena mı?
Eksi 5 milyon borçla şirket sahibi oluruz. Nur Tapı gibi büyük borcunuz var gibisinden.
Harika. Peki efendim, kamu spotlarımızı da yaptıysak bir sonraki haberimize geçelim.
Şimdi vereceğim haberde ben konuşuyormuşum gibi gelse de ben değilim aslında, ama haberi okuyunca Allah Allah ben mi söyledim ki dediğim bir cümle var. Efendim biliyorsunuz ki Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulunmak üzere. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında mecliste düzenlenen resepsiyondaydı. Gazetecilerin sorularını cevapladı. Hazır Milli Savunma Bakanı'nı bulmuşuz, soralım o zaman bu F-16 mevzu ne olacak dedi gazeteciler. Ve F-16 savaş uçağı ve Eurofighter savaş uçağı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bunları vermeye yönelik tavrı ve Almanya'nın verilmemesi yönündeki baskısı soruldu. Yaşar Güler'e ve dendi ki Alman Cumhurbaşkanı da Frank-Walter Steinmeier İstanbul'a geldi. Ankara'ya da gelecek. Bu konuyu görüşecek misiniz? Ya da sordunuz mu? Dediler. Yaşar Güler dedi ki Almanya Cumhurbaşkanı döner kesiyor. Döner kesme işi bitince soracağız.
Bu Ekrem İmamoğlu ile hani buluşmasında döner...
Evet, döner keserken bir pozu vardı ama çok güzel. Cumhurbaşkanı döner kesiyor, bitsin soracağız. Asıl işlerimize geçeceğiz inşallah.
O halde ben bu habere hemen bir ekleme yapayım, taze bir ekleme yapayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda Alman mevkidaşını karşılama durumunda. Yüksek ihtimalle döner keserken konuşulmadı bu mevzular ama bugün önümüzdeki dakikalarda bu mevzular konuşulacak. Çünkü şu anda ikili bir araya geldi. Ortak görüşmenin hemen ardından bir basın toplantısı da bekleniyor. Bu basın toplantısında artık döner mi sorarlar yoksa bu F-16'lar mı sorulur göreceğiz onları da.
Steinmeier zaten açıklamayı yapmış, demiş ki Tarabya'da bu bir davette döner kesmiş ve döner kebap artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldi. O nedenle döner kesiyorum demiş.
Yunanistan bitti, şimdi Almanya mı kaldı yemeklerimize talip olan, ne diyeyim ben. Peki dediğimiz gibi efendim sevgili Alman Cumhurbaşkanı şu dakikalarda Recep Tayyip Erdoğan'la
sevgili
bir görüşme
Alman Cumhurbaşkanı
halinde. Yok, ben sevgili Cumhurbaşkanımız diyecektim yine de. Şu dakikalarda bu görüşme başladı. Konuyla alakalı olarak biz zaten Radyo Sputnik olarak takip edeceğiz ve bültenlerimize yer vereceğiz. Serkan, sana soru soracağım. Sorudan sonra habere gireceğiz. Geçen sene tatil yaptın mı?
Yaptım.
Kaç gün sürdü tatilin?
Bir haftalık bir tatildi.
Peki bu tatilde otele mi gittin, yakınına mı gittin? Nerede kaldın? Konaklama nerede oldu?
Konaklama kendi yerimize aitti zaten. Yani memleket havası aldım daha doğrusu tatilden.
Anladım.
Kasım.
Tam şu anda haberimizdeki bütün şıkları tek tek verdim biliyor musun? Hadi anlat haberi.
Peki aslında... o zaman ben de şeyi sorayım. Sence bu da dinleyicilerimize ve sana bir soru. Ülkemize Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'den başka turist gelmiş midir?
Kesinlikle gelmiştir.
Yani kaç tane gelmiştir?
Onun sayısını veremem ama çok fazla olduğunu biliyoruz. Çünkü yükselen kurla beraber artık onlara tatil yapmak Türkiye'de özellikle cennet vatanımızda çok kolay. Ama bizim vatandaşımıza maalesef bu durum biraz zor oluyor.
Bak şimdi işte tam onunla ilgili
ama
haber. Yerli
şöyle bir durum var,
ilgili.
Ben de şaşırdım. Haydi yerli bakalım. Turist aslında bundan çok feryat figan ediyoruz ama az bir rakam değil. Yerli turist geçen yıl 230 milyar liralık harcama yapmış.
Aynen öyle.
Türkiye İstatistik Kurumu açıklıyor bu veriyi. Buna göre geçen yılın son çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 9 milyon 616 bin kişi seyahate çıkmış, hiç az değil.
Yerli turistlerin 616 binin içindesin.
615 binin kişiyim işte, oradan içinden birisi.
Oradan oraya.
Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2023'ün 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %140 artarak 45 milyar 734 milyon 935 bin liraya yükseldi. Hani biz konuşuyoruz burada ama hani bu fiyat özellikle Bodrum'da, Antalya taraflarında mesela çok uçuk fiyatlar
biz
var. Bir daha maaşına kaç lira fiyat çekiyorlar.
Biz onu aslıyla konuştuk. Neden biliyor musun öyle? Çünkü artık insanlar ne ev ne araba alamıyorlar, hiçbir yatırım yapamıyorlar. Bari gelen para da gitsin diyorlar. Ya ben öyle yaşıyorum, bilmiyorum
var.
Yani çünkü bunun öncesinde
kalan
hani,
para kaldığı yerde eriyor.
Bir de paran eriyor. Bir de öyle durum var, paran da eriyor. Ne yapalım o zaman, hani bugünümüzü güzel geçirelim şeklinde ben öyle değerlendiriyorum. Aslı da bana
yani
katılıyormuş.
Değişik bakış açısı ama bizim insanımız yine yani biriktirme kültürü vardır Türk insanının genelde. İşte, yastık altına koyar. Yani işte, pek harcamasını seven o kolay... bir şekilde.
Ama şimdi şöyle
bir toplum değiliz diye düşünüyorum.
Şimdi şöyle biriktirip gene bir şey alma ümidim vardı. Şu anda o ümidi yok
tabii
insanların.
Ben şu an Serkan'ın fikrini merak ediyorum. Peki sence bu harcama artışının sebebi ne?
Harcama artışının sebebi.
Bunalım. İnsanlar bunalımda.
Yani psikolojik bunalıma girmiş olabilirler. Kafayı dağıtmak için de.
Neden?
Ekonomi. Neden olabilir?
İşte o ekonomi konusu var ya.
ekonomiden, enflasyondan bunalıp parayı harcamak, bu da güzel.
Evet.
Ya az önce söylediğimiz şey de oydu zaten. Yani enflasyondan niye bunalıyorsun? Hiçbir şey alamadığını fark ediyorsun. Alabildiklerine yöneliyorsun bu sefer.
Git Yunanistan'a daha güzel tatil yaparsın.
Mesela ben bugün bir kahve alabildim. Kahve içtim mesela.
Yani ama dediğim gibi başka bir ülkeye gittiğinizde belki ülkenize yaptığınız harcamadan çok daha az harcama yapabiliyorsunuz şu
şimdi
vakitte.
Başka bir ülkeler falan da yani böyle bahsettiğimiz zaman çok basitmiş gibi geliyor ama şimdi onun bir öncesinde pasaportu var, vizesi var, şusu var, busu var. Yani o da böyle aylaylaylom taktım koluma sepeti bir gittim gibi olmuyor. Yani evet. Ne olursa olsun öncesinde harcanan zaten paralar var. Yani 100 euro nereden baksan ödediğin bir vize parası var. Pasaportun çıkartması lazım. Şimdi diyeceksin ki bana pasaportsuz ülkelere git diyeceksin. Oralarında tur fiyatlarını bindiriyorlar. Nasıl olsa vize parası olmadığı için vesaire. Peki biz kendi konumuza geri dönelim. Bu harcamalar nasılmış
baktık
efendim?
Yurt dışına gidemiyoruz. Evet. Kendi konumuza geri dönelim.
Aynen.
Seyahat başına yapılan ortalama harcamalar var.
Evet,
3974 lira olduğunu belirtmişler. Seyahat başı yapılan ortalama harcama.
Yani bir kişi mi bunu harcamış? 3974 lira.
Butik bir otelde kalsan.
Bu çok değil ki bu.
Bu ama şimdi şöyle zaten şöyle şimdi biraz sonra bak haberin detaylarına baktığınız zaman seyahatlerin en fazlası yakınlarını ziyaret amacıyla gidilmiş %60 bu. Ve %60 ve yine buna göre baktığınız zaman en çok geceleme evde yapılmış. Akraba ziyaretlerinde evet. Ve arkadaş ziyaretlerinde. Yani,
o zaman bu 230 milyarı kim harcamış?
İşte onun hepsini topladığın zaman şimdi seyahate çıkan 53 milyon 619 bin geceleme arkadaş ve akraba evinde almış. 11 milyon biraz önce sana sordum nerede kaldın diye kendi evimizde kaldım evet. Dedim. 11 milyon 746 bin geceleme kendi evinde. İşte bunlarda yazlığınız olabilir. İşte böyle arada sırada kaçamak yaptığınız eviniz olabilir. Otele baktığınızda otellerde 5 milyon 941 bin yani 6 milyon geceleme var aslında.
Bir de bu
yani,
geçen yılın bu fiyatları çıkmış, mesela ortalama harcamasından bahsettik. Yani kişi başına 3974 lira dedik. Şu anda bir hesaplama yapsak iki katı çıkar diye düşünüyorum.
Biz bekleyelim. TÜİK açıklayacak nasıl olsa bir sene sonra.
Ona göre hareket ederiz artık. Butik otelde mi kalacağız? 5 yıldız bir otelde mi?
Yani onlar biraz zor gözüküyor. Gerçekten zor gözüküyor.
Yakınları... Ya mümkün değil. Arkadaşlar şimdi şöyle bir hesaplama yaptım. 230 milyar lira 6 milyon geceleme. Kişi başı 40 bine denk geliyor.
Ama şimdi şöyle 9 milyon 616 bin kişi seyahate çıkıyor ve bu toplamına baktığında 77 milyon geceye yakın bir süre oluyor. 77 milyon gece üzerinden ya, gideceksin.
Hayır. Kişiler kendi evinde gecelediğine zaten para harcamıyor. Harcanan bir para var 230 milyar.
Niye ve... harcamıyor canım? İyi bir şey yiyip içmiyor musun? Orada da harcadığın bir para var. Sadece otele verdiğin konaklama parası olarak düşünme. Bu genel olarak özellikle mesela en çok yapılan şey ulaşıma harcanmış.
Tamam yarıya düşüreyim 230'u yarıya düşeyim geriye kalanı yediler içtiler diyelim.
Ama bak işte bak sana hepsini söyleyeceğim. Gezi, eğlence, tatil ve sağlık. Bunlar için harcanan paraları da topluyorsun.
Sağlık
turizmi diyelim ona evet yani bu dönemde ve geçen yılda beraber tabii ki de çok büyük bir patlama yaşandı.
O Ilıcalara gidiyorsun, Kaplıcalara gidiyorsun bunların hepsini sağlık turizmine alıyorlar. Onları da eklediğin zaman böyle bir rakam çıkmış. Bence iyi bir rakam yani.
Yani insanlar kendi evine gitmiş ya da akrabaya gitmiş.
Mesela
ama 230 milyar liralık bir harcama var.
En çok harcama %30'la yeme içme harcamalarına gitmiş. Yine %30'la ulaştırma harcamaları var. Mesela en az parayı da %11,6 ile konaklama harcamalarına yapılmış.
Evet.
Ya benzin parası zaten yetiyor. Aslı köprüler yetiyor.
Peki tamam.
Yok aslında oturmayan bir şeyler var. Biz evet. Hemen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nur Ersoy'u şu an doğru.
Sayın Ersoy bu rakamlarda biz bir anlayamadık. 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar hane halkı yurt içi turizme 9 milyon kişi efendim 9 milyon 616 bin kişinin seyahate çıktığını söylüyorlar. Geçen yıla göre büyük bir artış var. Seyahat başına insanların 3974 lira harcama yaptığını görüyorlar ve bu çeyrekte en fazla harcamalar %30,2 ile yeme içme ardından ulaştırma ardından konaklama harcamaları var. Ve bu arada yine bu ziyaretlerin en fazla yapılma amacı yakınları ziyaret ediyoruz efendim. Bu seyahatlerimize %60,5 olduğunu görüyoruz. Hemen ardından ikinci sırada gezi, eğlence, tatil. Üçüncü sırada da sağlık turizmi yer alıyormuş ve yine insanlar en çok arkadaş ve akraba evinde kalıyorlar. Diğer sırasında kendi evinde, üçüncü sırada ise otelin olduğunu görüyoruz.
En güzeli kendi evi.
Ve istatistik hayat kurtarı yani. Yani işin içinde tatil matil yok ama harcanan bir para var. Bu da ne kadar pahalı bir hayat yaşadığımızı gösteriyor. Ama biz bunu tatil adı altında süsleyerek size haber olarak veriyoruz. Beğendiğinizi de ümit ediyoruz. Çok beğendiyseniz de bir saat başına gidelim.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası devam ediyor.
Yani 3 dakikalık bir süremiz kaldı. Evet Aslı sen değil sen bir şey mi söyleyecektin?
Yok canım niye bir şey söyleyeyim? Ben niye burada oturuyorum zaten?
Sen böyle elini kaldırdığında böyle karşı bana doğru ben hemen bir şey söyleyeceksin
tamam,
diye şey
yapıyorum. Tamam bugün biraz modum düşmüş olabilir. Bugün biraz geriden geliyor olabilirim.
Ya da futbola geldi konu değil. Aslı ile Serkan'la seni konuşacak
diye. Hayırdır Aslı sen niye buradasın da yapmayın.
Hayır öyle değil. Elini kaldırınca o zaman hemen konuya
şey
girelim.
Ben şöyle yapmadım.
Şimdi pazartesi günü bir maç vardı. Şampiyonluk yarışında
özellikle. Ya dur sana bir şey söyleyeceğim. İzin ver Aslı ablanı dinliyoruz.
Aslı sendeyiz.
Ne diyeceğimi de unuttum hadi devam et.
Tamam aklına gelince böl ama beni. Tamam.
Yok canım estağfurullah.
Fenerbahçe Sivas, Sivas Spor. Fenerbahçe maçı deplasmanda oynanan bir maç ve şampiyonluk yarışında yara aldığını düşünebiliriz
büyük
Fenerbahçe.
Yara,
büyük
puan.
Yara. 4 puan farka çıktı değil mi şu an?
Tabii önceden Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan vardı. Bunda Fenerbahçeliler Galatasaray ile oynayacakları maçta alacaklarını düşündükleri için şampiyonluk için ümitleri vardı. Ancak şu anda 4 puana çıktı. Fenerbahçe'nin hem Galatasaray maçını yenmesi hem de Galatasaray'ın puan kaybını beklemesi zorunda şu anda.
Ve bu Sivas Spor Fenerbahçe maçında tartışılan bir penaltı pozisyonu vardı.
Sabaha kadar tartışırım seninle.
Evet.
Sabaha kadar tartışırım. Bir kişi de beni o pozisyonun penaltı olduğuna inandıramaz.
Yani bir açıdan bakınca evet hiçbir müdahale yok ama arkadan çok yavaş ağır bir çekim var.
Hiçbir şekilde
kabul etmiyorum. O baldıra bir temas var mı orada?
Hiçbir şekilde kabul etmiyorum.
O kalp hiçbir, bölgesine futbolcunun.
Hiçbir temas. Yani bir kere.
Yani bu da var. Hakem kayıtları açıklandı. Cihan Aydın'dı. Maçı yöneten hakem. Hı-hı. Diyor ki orada bir müdahale var ve sarı kart uygun.
Müdahale var. Top nerede? Topun bana nerede olduğunu bana bir kişi açıklayabiliyor.
Top o sırada top avuta doğru
avuta
gidiyor.
Gidiyor. Yolculuk
evet,
ediyor.
Avuta doğru
ayağından
gidiyor.
Çıkmış senin. Hiçbir şey yok. Yani orada o kadar ufak bir temas var ki senin yaptığın o ufak temas sana senin atacağın golü engellemesine imkan ve ihtimal yok.
Şöyle olabilir mi peki? Hani hareket halindeki bir futbolcu şey arkadan en ufak bir temasla bile el olsun, ayak olsun ya da omuza müdahale olsun. En ufak
gitti,
bir müdahale.
Top
gitti
peki,
ama top çıkmadı.
Ben aranıza gireyim ve şunu sorayım mı ikinize birden? Sadece futbol dışında soruyorum bu soruyu. Futbolla ilgili olarak futbol dışından biri olarak soruyorum. Topsuz alanda müdahale diye bir kural yok muydu?
Onu söyleyecektim işte mesela. Tam o konuya değinecektim.
Kesin.
Şu an o temas, o temas çok hafif bir temastı. Asla gole giden bir şeyi engellemedi.
Evet.
Gole giden bir oyuncuyu sen engellersen, gole giden bir topun akışını engellersen evet o dediğin oluyor ama o top zaten gole gitmiyordu. Gitmiş offside'a gidiyor. Bitti,
hayır
gitti.
Hayır. Topsuz
öncesinde,
alanda müdahaleden
tamam,
bahsediyorum.
O dediğinden doğru tamam ama şu anda bu pozisyon öyle bir şey değil. Zaten onun öncesi de sıkıntılıydı. Onun öncesinde de zaten o pozisyonun hiç olmaması gerekiyordu bana kalırsa. Kontrolsüz bir temas var. Livakovic'in yaptığı kontrolsüz bir temas var. Ama asla bu oyuncuya yönelik, onun ona penaltı yaptırmaya yönelik değildi. VAR'ın müdahalesi de yanlıştı. Geç müdahale edildi. Bana kalırsa ben sabaha kadar bu fikirdeyim ve bununla alakalı olarak birçok isimden dinledim.
Keşke sabaha kadar konuşsak ama işte.
Birçok isimden de dinledim ve birçok bu konuyla alakalı olan birçok duayenin de bana katıldığını, daha doğrusu ben onlara katılabilirim tabii ki yani.
Senin doğru söylüyor.
Daha doğrusu ben onlara katıldım. Benim fikrim o yönde. Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. Benim için.
Teşekkür ederiz. Zaten belliydi. şampiyon belli. İkinci kim diye sormuştum değil mi ben sene başında?
Yani ben hala tabii ki gönlümden farklı şeyler geçiyor ama
gönül
maalesef.
Neler ister. Ama maalesef, program biter.
Evet.
Keşke her şey hakkıyla olsa. Haydi o halde haftaya ne ya? Yarın. Bak yarın. Sinirlerim tıkatırma.
Fenerbahçe deyince akan sular duruyor.
O halde yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
O halde seneye şampiyon değildi ya. Neydi? Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Haber masası bitti. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te.